Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. David R. Hawkins'ın Letting Go, The Pathway of Surrender adlı kitabı, kişisel gelişim ile spiritüel psikoloji arasında konumlanan bir duygusal özgürleşme rehberidir. Kitabın temel amacı, korku, öfke, suçluluk, yas ve arzu gibi zorlayıcı duygularla savaşmak yerine onları direnç göstermeden deneyimleyip bırakmayı öğretmektir. Hawkins, insanların çoğu zaman duygularını bastırdığını, dışa vurduğunu ya da onlardan kaçtığını savunur. Ona göre bu tepkiler, duygunun altında yatan gerilimi çözmekten çok sürdürür. Önerdiği teslimiyet yöntemi ise duyguyu yargılamadan fark etmek, bedensel ve zihinsel olarak hissedilmesine izin vermek, ardından geçip gitmesine alan açmaktır. Eser, klinik gözlemlerle spiritüel bir bilinç anlayışını bir araya getirir. Bu nedenle bilimsel psikoloji kitabı değil, psikolojik deneyimlere metafizik bir çerçeveden yaklaşan uygulamalı bir öz yardım çalışması olarak okunmalıdır. Kitabın odağında düşünceleri zorla değiştirmek değil, düşünceleri besleyen duygusal tutunmayı gevşetmek vardır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak teslimiyet, duyguyu bastırmak ya da ona teslim olmak değildir. Hawkins'ın teslimiyet kavramı, kitabın en önemli ve en kolay yanlış anlaşılabilecek yönüdür. Teslimiyet, haksızlığa boyun eğmek, sorun çözmeyi bırakmak ya da güçlü duyguların yönettiği biçimde davranmak anlamına gelmez. Yazarın kastettiği şey, duygunun varlığına karşı verilen iç direnci bırakmaktır. Örneğin, öfke duyulduğunda kişi öfkeli olmaması gerektiğini söyleyerek kendini suçlayabilir, öfkeyi inkar edebilir veya hemen birine yansıtabilir. Hawkins, bu üç eğilimin de duygusal enerjiyi canlı tuttuğunu ileri sürer. Bunun yerine kişi, öfkenin bedendeki sıkışma, sıcaklık veya huzursuzluk gibi belirtilerini fark eder ve duygunun orada olmasına izin verir. Bu yaklaşım, duyguyu haklı çıkarma ya da onun anlattığı hikayeye inanma zorunluluğu taşımaz. Duygu hissedilir ancak onun gerektirdiğini öne sürdüğü davranış otomatik olarak yapılmaz. Böylece duyguyla kişi arasına dikkat ve seçim alanı girer. Kitabın pratik değeri de burada yatar. Anlık tepki verme alışkanlığı yerine duygusal deneyimi gözlemleme becerisini öne çıkarır. Ancak yoğun travma, bağımlılık ya da ciddi ruhsal belirtiler yaşayan kişiler için bu yaklaşım profesyonel desteğin yerine geçmez. İkinci olarak, düşüncelerin arkasındaki duygusal tutunmayı hedeflemek, kitap, rahatsız edici düşüncelerin yalnızca mantıksal içerikleri üzerinden ele alınmasının çoğu zaman yetersiz kalabileceğini savunur. Hawkins'a göre aynı düşüncenin tekrar tekrar dönmesinde, düşüncenin kendisinden çok ona eşlik eden korku, utanç, suçluluk veya kontrol ihtiyacı etkili olabilir. Kişi gelecekle ilgili sürekli kötü senaryolar kuruyorsa, her senaryoyu tek tek çürütmeye çalışmak kısa süreli rahatlama sağlayabilir. Fakat alttaki belirsizlik korkusu ve güvenlik arzusu görülmezse, zihin yeni senaryolar üretmeye devam edebilir. Bu nedenle yazar, düşüncenin doğruluğunu tartışmadan önce onun tetiklediği duyguyu fark etmeyi önerir. Buradaki amaç düşünmeyi değersiz saymak değildir. Amaç, düşünceyi duygusal bir döngünün tek nedeni gibi görmemektir. Bu bakış, özellikle ruminasyon denilen aynı meseleleri zihinde tekrar tekrar çevirme eğilimini anlamada işlevsel olabilir. Kişi, düşünceyi çözmesi gereken bir acil durum değil, yükselen bir iç deneyimin işareti olarak ele almaya başlar. Bununla birlikte kitap, bilişsel davranışçı terapi gibi kanıta dayalı yöntemlerin yerine kapsamlı bir klinik model sunmaz. En dengeli kullanım, yöntemi öz gözlem aracı olarak görmek ve gerektiğinde yapılandırılmış psikolojik destekle birlikte değerlendirmektir. Üçüncü olarak, bastırma, dışa vurma ve kaçış döngülerine karşı duyguyu hissetmek. Hawkins, zor duygularla baş etmede üç yaygın yolu ayırır. Bastırmada kişi duyguyu kabul etmez. Güçlü görünmek veya rahatsız olmamak için onu bilinç dışına iter. Dışa vurmada duygu bir tartışma, suçlama, öfke patlaması ya da dürtüsel davranış yoluyla başka insanlara aktarılır. Kaçışta ise kişi dikkatini sürekli meşguliyetlere, onaya, tüketime veya başka oyalayıcılara yöneltir. Yazar, bu yolların geçici rahatlama getirebildiğini fakat duygunun temelindeki yükü mutlaka çözmediğini belirtir. Önerdiği alternatif, duygunun yükselmesine kontrollü biçimde izin vermektir. Kişi, örneğin kaygı geldiğinde hemen telefonuna yönelmek veya kendini ikna etmeye çalışmak yerine kaygıyı birkaç an boyunca açık bir dikkatle izler. Duygunun adı konur, bedendeki yeri fark edilir ve onunla mücadele edilmez. Bu süreçte kişinin duyguyla ilgili geçmiş hikayeleri, beklentileri ve talepleri de görünür hale gelebilir. Uygulamanın mantığı, direnç azaldıkça duygunun zorlayıcı etkisinin de azalabileceğidir. Yöntem, duyguları yok etmeyi değil, onlarla kurulan otomatik ilişkiyi değiştirmeyi hedefler. Dolayısıyla sağlıklı sınır koyma, somut problem çözme ve gerektiğinde yardım isteme gibi davranışsal adımları gereksiz kılmaz. Dördüncü olarak arzu, kontrol ihtiyacı ve onay arayışının özgürlükle ilişkisi, kitap yalnızca öfke ve korku gibi açıkça olumsuz duygulara odaklanmaz. Hawkins, arzu, gurur, onaylanma ihtiyacı ve kontrol etme isteğinin de kişiyi içsel olarak bağımlı kılabileceğini vurgular. Bir hedef istemek ile o hedef gerçekleşmeden huzurlu olamayacağına inanmak arasında önemli bir fark vardır. Yazarın yaklaşımında sorun, para, ilişki, başarı veya saygınlık istemek değildir. Sorun, kişinin değerini ve güvenliğini bu sonuçlara bağlamasıdır. Bu bağ kurulduğunda, sonuç belirsiz kaldıkça kaygı büyür, engeller karşısında öfke artar ve başkalarının değerlendirmesi belirleyici hale gelir. Teslimiyet uygulaması, hedeflerden vazgeçmek yerine sonuç üzerindeki zorlayıcı tutunmayı incelemeyi önerir. Kişi elinden geleni yapabilir, plan kurabilir ve sorumluluk alabilir. Aynı zamanda istediği sonucun gerçekleşmesi için duyduğu çaresiz ihtiyacı fark edip gevşetmeye çalışabilir. Bu ayrım, pasiflik ile esneklik arasındaki farkı belirler. Kitap, iç huzurun, dış koşulların tamamen kontrol edilmesine bağlı olmadığını savunur. Bu düşünce, belirsizlikle yaşama becerisi açısından yararlı bir yorum sunar. Ancak ekonomik, toplumsal veya ilişkisel sorunların yalnızca kişinin iç tutunmasından kaynaklandığı sonucu çıkarılmamalıdır. Dış koşulların gerçek etkisi de vardır ve pratik çözümler önemini korur. Son olarak, bilinç haritası, spiritüel çerçeve ve tartışmalı iddialar, letting go. Hawkins'ın bilinç haritası olarak adlandırdığı hiyerarşik çerçeveden de yararlanır. Bu çerçevede utanç, suçluluk, kayıtsızlık, yas, korku, arzu, öfke ve gurur gibi durumlar daha düşük bilinç seviyeleriyle ilişkilendirilirken, cesaret, kabulleniş, sevgi, neşe, huzur ve aydınlanma daha yüksek düzeyler olarak ele alınır. Kitap açısından bu sıralama, insanın duygusal yaşamını izlemek için bir yön duygusu sağlar. Kişi, örneğin korkudan kabullenişe doğru hareket ettiğinde, olayların değişmesinden önce onlara verdiği iç tepkinin değişebileceğini düşünür. Bununla birlikte harita, yerleşik psikoloji veya nörobilim tarafından doğrulanmış bir ölçüm sistemi değildir. Hawkins'ın enerji alanları ve bilinç düzeyleri hakkındaki bazı açıklamaları deneysel kanıt bakımından tartışmalıdır. Okur için en makul yaklaşım, bu bölümleri kesin bilimsel gerçekler olarak değil, spiritüel bir yorum dili olarak değerlendirmektir. Kitabın güçlü yanı, duygusal direnç ve öz gözlem konusunda erişilebilir bir pratik sunmasıdır. Sınırlılığı ise bu pratiği geniş metafizik iddialarla temellendirmesidir. Bu ayrımı korumak, eserden yararlanırken eleştirel düşünmeyi kaybetmemeyi sağlar. Sonuç olarak, letting go, özellikle duygularını bastırma, sürekli zihinsel analiz yapma veya yoğun tepkiler verme döngüsünü fark eden okurlar için anlamlı olabilir. Meditasyon, farkındalık, manevi gelişim ve öz gözlemle ilgilenenler, kitabın basit görünen ancak düzenli dikkat isteyen teslimiyet yönteminden yararlanabilir. İlişkilerde öfke, onay beklentisi, kıskançlık veya kontrol ihtiyacı yaşayan kişiler için de tepki ile davranış arasına mesafe koymaya dönük bir düşünme aracı sunar. Buna karşılık kesin bilimsel açıklamalar, ayrıntılı klinik protokoller veya travma tedavisi arayanların kitabı tek başına yeterli görmemesi gerekir. Ağır depresyon, bağımlılık, travma sonrası belirtiler ya da kendine zarar verme düşünceleri gibi durumlarda uzman desteği önceliklidir. Kitabı benzer öz yardım eserlerinden ayıran yön, olumlu düşünmeye veya hedef belirlemeye odaklanmamasıdır. Hawkins, esas dönüşümün düşünceleri zorla düzeltmekten değil, düşünceleri besleyen duygusal direnci bırakmaktan geçtiğini savunur. Ayrıca gündelik duygusal çalışmayla aydınlanma fikrini aynı çerçeveye yerleştirir. Bu, spiritüel okurlar için çekici, kanıta dayalı yaklaşım bekleyenler için ise ihtiyat gerektiren bir özelliktir. En verimli okuma biçimi. Teslimiyet tekniğini küçük günlük anlarda denemek, sonuçları gözlemlemek ve bilinç haritası gibi metafizik iddiaları eleştirel bir mesafeyle ele almaktır. Bu tutumla kitap, duyguyu çözülmesi gereken bir düşman değil, dikkatle karşılanabilecek geçici bir deneyim olarak görmeye yardımcı olabilir. Destek olmak isterseniz David R. Hawkins MD/PhD kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.